Ayrım 21, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 251. Beni yeniden yaratma, kölem olursun.
Kadının içine giren erkek, kadını tanımakla kalmaz, erkeği de tanır.
Hurşit'in ölüm haberini Zonguldak'ta ilk duyan Cebeli oldu. Kabını çatlatan bir acıyla yekinip yatağından kalktı. Birlikte gömülebileceği tek insanın Hurşit olduğunu düşündü. Bastonunu aldı, 31 Osman'ın yardımıyla ölü evine gitti. Yatak odasında ölünün başucunda derin ve kahırlı hıçkırıklarla ağlıyordu Kumru. Cebeli'yi görünce ayağa kalktı. Hıçkırıklarını arttırarak diz çöktü, hiçbir şey söylemeden ayaklarına sarıldı. Bu sarılış Cebeli'ye Hurşit'in en iyi dostu olduğunu keşfettirdi. Kumru'nun sarılışını önemsemedi Osman. Dikkatini ölünün sararmış yüzüne, yamalı çıfıdına ve başındaki kanlı dolamaya kaydırdı. Kadınların yeni koca hayalini en çok ölen kocalarına ağlarken kurduklarına inandığı için Kumru'nun ağlayışını derin ve sezilmesi zor bir tiksintiyle karşılamıştı Osman. Cebeli gakşak ağlamalı bir sesle ''Nasıl oldu da birdenbire öldü?'' diye mırıldandı. ''Rahmetli fukaranın düşmüş cinsinden değil, asil cinsindendi.'' dedi Osman. Ölümden korkan bir adam değildi, babası Cemal'e çekmişti. ''Yaşamadıkları hayatı kaybetmekten niye korksunlar ki?'' Cebeli bu sözü söylerken aklına satı kadının fala bakarken kendisine önerdiği çare geldi. Ölen bir kazmacıyla aynı mezara gömülmek, kazmacının ateşini almak ve yeryüzüne dönmek. Kumru ayağa kalktı. Hüngür demelerini kısarak konuşmalara kulak verdi. ''Kardeşlerine haber vermek lazım.'' ''Boş boş konuşma Osman, haber verilse de maden idaresi bırakmaz.'' Ölü evi yavaş yavaş dolmaya başladı. Kendi kara bahtlarına ağlama ihtiyacı duyan çıplak ayaklı, çarıklı dul kadınlar geldi ilkin. Oturma salonunun hasırlı zemininde yerlerini alan ve sessiz sessiz ağlamaya koyulan kadınların içinde Zonguldak'ın namlı sınıkçısı ve baht bakıcısı Saat'ı kadın da vardı. Boyu iyice kısalmış, yüzü buruşup küçülmüş, gözleri yuvalarından dışarı çıkmış gibiydi. Buna karşın bakışlarının feri, insanlar hakkında topladıkları can alıcı yargıların gücüyle ışıl ışıldı. Mavi boncuklu, gösterişli bir kolye oturtmuştu boynuna. Her iki boncuğun arasında birer muska vardı. Muskaları ateşte özenle okuyup üflemiş, üçgen biçimine sokmuş ve bal mumuyla sıvamıştı. Gelmeden önce apış arasına kaşıntıyı yok etmek için dodora soğanı ile sarımsağı birlikte ezip sürdüğü için çevresine terle karışık alengirli bir koku yayıyordu. Beli ağrıdığı için ağlamıyor, ağlayan kadınları ise hakkını vererek seyretmiyordu. Beline genişçe bir kuşak sarmış, kuşağı kendirden ip bükmeye yarayan ana yadigarı bir dolabı hançer geçirir gibi geçirmişti. Hayalinde oldukça geniş bir mezarlık vardı. Mezarlığın bir bölümü boştu. Ölecek olanları ya da ayakta gezen ölüleri sıraya sokmuştu. 2 yıl içinde mezarlığın boş kesimi dolacaktı. Yaşar gibi görünen ayakta ölmüş iyi insanlar vardı. Bunların sıralarını kötülere vermesi, bir zaman yaşaması iyi olacaktı. Cebeli'nin ölü odasından çıktığını görünce ayağa kalktı hemen. Sürünün önünde kuyruğunu dik tutan tekeler gibi yürüyerek karşısına dikildi. Bezgin, bayatsı bakışlarıyla karşılaştı Cebeli'nin. Onun ayakta öldüğüne bir kez daha inandı.
''Hele dışarı gel Cebeli, sana birkaç sözüm var.''
Saltı kadının söyleyeceklerini tahmin etti. Çatışan çetin düşünceler eşliğinde sessizce izledi onu. Cebeli'yi evin arkasına bir elma ağacının altına götürdü kadın.
''Sana söylediğim o gün geldi Cebeli. Senin en sevdiğin insan öldü. Yerin dil bilmez cehennem ateşi ciğerine yerleşti. Öksürük oldu, kan oldu, öldürdü onu. Gel beni dinle, aynı mezara Hurşit'le beraber gömül. 40 gün 40 gece kal Hurşit'le. Onun ateşi sana geçsin, seni eritsin. Yoka dağıtsın zerre zerre, insan etsin. Bir kandilin ki alevi kırmızıdır, dibine saldığı gölge gök rengindedir. Senin ne alevin var ne gölgen. Sen gel beni dinle. Bu hayatı daha fazla canından bızıktırma. Bızıkan, bezen hayat kahpeleşir. Düşümde kaç kere gördüm. Seni cana ciğere getirirse o ateş getirir. O ateş, o mübarek maden ateşi Hurşit'ten çıkar, toprağa geçer, topraktan ilmini, irfanını alır, en yakın canlıya geçer. O da sensin. 40 gün sonra insan olursun. Yakup'u da kimse vuramaz.
Sadık kadının son dediğini önemsedi. Yakup'un selametine mezardan çıkmanın ne etkisi olabilirdi ki? Cebeli'nin düşüncesini okumuş gibi,
ölen dirilen bir adamın oğluna kimse kurşun sıkmaz. Sıksa da o kurşunun vicdanı, o kurşunu kurbanına götürmez. Ya, hem sen insan olursun hem de Yakup kurtulur. Ben de kurtulurum senin bu halinden. Boktan terazisin benim pazarımda. Yerin üstü seni adam etmedi, belki altı eder.
Cebeli bakışlarını Sadık kadının göz bebeklerine kum gibi kaynayan cinlerden kaçırdı. Bu kadının zamanında orospulaşmak istediğini, insanlığın çıkardığı engellerden dolayı orospulaşamadığını ve çaresiz kalıp bir çıkış yolu olarak delirdiğine inandı. Yumruklarını sıkıp kollarını gererek tatlı tatlı esnedi. Daracık bir mezarda çürüyen bir ölünün yanı başında 40 günü nasıl geçireceğinin hesabına daldı.
''Beni yeniden yaratma Sadık kadın, kölem olursun.''
''Korkma, sen benim kölem olursun.''
İkisi de kötü.
O zaman iyisini seç.
Saltının tümden haksız olmadığını düşündü Cebeli. Bu rezil boğazı kara gidişatın değişmesi, taşlaşan gövdesine bir cam kıvılcımının düşmesi şarttı. Herkes aynı şeyi yapıyor, hiçbir şey değişmiyordu. Düşünülemeyecek kadar garip olan, kıyamet etkisi yaratan bir şey yapmak gerekiyordu.
Peki bunun usulü yolu ne? ''Karılarım kabul etmez, millet de kabul etmez, günah sayar. Allah'a asi ilan eder beni.''
''Parasını bana bırak, karılarını ben razı ederim. Yakup'un kurtulmasını isterler. Bu gece sen ölürsün, Hurşit'in acısına dayanamadı, öldü derim. Bol bir kefene koru seni, nefes aldığını verdiğini görmezler. Yarın Hurşit'le beraber götürür gömeriz. Bu sır dördümüzün arasında kalır. Sen, ben, karıların.''
Sağ avucunun içiyle ensesinin terini sildi Cebeli. Acıya akan her ağlayışın dönüp dolaşıp kendi yüreğine döküldüğünü sandı.
''Üzerime toprak atmayın.''
''Arasını bana bırak. Birkaç avuç atan olur. Mezarı geniş kazdırırım. Hurşit'le yan yana koydururum. Mezarınıza mertek attırırım. Ot serer toprakla kapattırırım. Kefenin içine bir bıçak, ekmek, peynir, su koydururum.''
''40 gün yetmez bana.''
Cebeli'nin duruma boyun eğdiğini ve korkudan sarardığını fark etti Sadık kadın. Büyük insanları korkutmuş ve muhtaç hale getirmiş olmanın verdiği zevkle,
''Sen dert etme, karılarını yanıma alır her gece gelirim. Mezardan bir delik açarım, ihtiyacın neyse veririm, için rahat olsun.''
Sadık kadın Cebeli'nin hanımlarını ikna edip örgütlemek için harekete geçti. Diş budak bastonuna dayanarak evin önüne geldi Cebeli. Kadınlar içeride, erkekler dışarıda toplanmışlardı. Ağlamalar, ağıtlar, hıçkırıklar taşıyordu evden. Bakışlarıyla Osman'ı aradı Cebeli, sohbet edenlere sordu. İşaret parmaklarının gösterdiği yöne doğru yürüdü. Kadın seslerini duymamak için bahçe kapısından çıkmış, yolun karşı yakasında bulunan Miron çavuşa ait kâgir bir evin bahçe duvarının dibine sığınmıştı. Osman'ı görünce içinden, ''Kafadan gayri müsellah ki Allah yardım etsin.'' diye mırıldandı Cebeli. Usulca yaklaştı, yanına oturdu.
''Hurşit de öldü.'' dedi harabe bir sesle. ''Cam kubbemi ayakta tutan iki sütunum vardı. Yakup'la Hurşit. Biri gitti, biri kaldı.''
Boynu kırılmış, toprağa sarkmış gibi oturuyordu Osman. Okkalı düşüncelerin ağırlığı altındaydı. Hurşit köyün en güzel kadınını arkasında bırakıp gitmişti. Kadın Hurşit'in ölümüne hem sevinmiş hem de üzülmüştü. Kadın yenilik isterdi. Felaket yenilik kapısını aralarsa felaketi de isterdi. Kadın kendisine bakmayan gözü, kendisine susan dili sevmezdi. Kadının içinde fingir değen bir lanet ateşi vardı. O ateşten kıyamet kadar cin türerdi. O cinler kadının her zerresine yerleşir, kadını fingirdetir, kadını güzel görünmeye, cilvelenmeye kışkırtırdı. Sulanan yutkudan yalvaran erkekler çoğaldıkça kadın kısraklaşır, kişner, şaha kalkar, nallarını parlata parlata tozu dumana katar, dört nala fırlayışın tadını çıkarırdı. Kadın buydu bu olmasına da erkek milleti neydi? Erkek milletini koşan kancığın arkasında sallabaş köpek sürüsü haline getiren şey nasıl bir şeydi? Erkeğin bu kadar düşmesinin sebebi hikmeti neydi? Ayaktayken mahmuz vurur, kül savururdu erkek. Horozlaşan, gümbür gümbür öten erkeği yatakta sefilleştiren, yalamaktan morarmış köpek diline dönüştüren şey nasıl bir şeydi?
Gene ne oldu Osman, bir derdin mi var?
Elinde bir çöp vardı Osman'ın, hiç kıpırdamadan toprağı karıştırmakla meşguldü. Çöpün ucuyla kadınların sır küpü saatı kadının gizli dünyasını kazıyor, açığa çıkarıyor, anlamaya çalışıyordu.
O eğri kadın sana ne dedi Cebeli?
Suçüstü yakalanmışçasına irkildi Cebeli. İç aleminin tüm demir kapılarını kadınlara kapayan, kulağını her kapıya dayayarak kadınların ses mahşerini dinleyen Osman'ın şeytani duyum gücünden korktu.
Hastayım Osman. Kadın bahtıma bakmıştı. Dediklerinin hepsi çıktı. Ağrımayan yerim kalmadı. Kadının yüreği pirupak. Kadın yanılmadı. Hürmetim çoğaldı.
Tüyleri diken diken oldu Osman'ın. Çöp düştü elinden. Yılan ıslığını andıran bir tıslayışla "Kadını methetme bana Cebeli" diye çıkıştı. "Git başkasına methet. Zaten senin ömrün o kadını dinleye dinleye geçti. Kadının çenesine baktın bol bol. Lafının kepeğini yedin şiştin. Beni kendine benzetme. Koca dünyanın düştüğü bir hataya ben düşmedim. Ben kadının ne mal olduğunu bilen bir adamım. Erkeğin ne mal olduğunu da bilirim. Aslında kadını iyi tanıyan erkeği de tanır. Erkeğin Allah belasını vermiş. Erkek erkek değil. Erkek talan edilmiş bir saraydır. Kadın o sarayın zenginliğini talan etti. Kendi sarayına yığdı. Kadının içine giren sadece kadını tanımaz. Erkeği de tanır. Osman'ın tek başına kala kala ilginç görüşler oluşturduğunu düşündü Cebeli.
Ben bilirim o çuval lapçın ağzı. İyi de bilirim, elinde eğri bir kazma vardı. O eğri kadın kadınların içine girdi seneler boyu, kazıcılık yaptı. Hem kadının cevherini deşti, devşirdi, hem erkeğin. Sırları, hakikatleri doldurdu küfesine. Sevgileri, nefretleri, sevapları, günahları doldurdu küfesine. Ne yaptı? Hepsini talan etti, kendi içine yığdı. Onun sözleri o talan mallarına dayanır.
Konulacağı mezarın iç şartlarını düşünüyordu Cebeli. Karısı Ayşe'nin yeni bir ölüm haberini getiriyormuşçasına hızla gelişini fark etti birden, ayağa kalktı.
Eve bir gelsen iyi olur.
Durumu hemen anladı Cebeli. Saatı kadının kadınları ikna etmiş olabileceğinden korktu. Tüm merakını şaşırtıcı bir dikkatle kadının yüz ifadesinde yoğunlaştırdığı için hiçbir şey söylemeden ayrıldı Osman'dan. Cebeli'nin kaplumbağa yürüyüşüne eşlik etmedi Ayşe. Eve doğru hızla uzaklaştı. Kadının yürüyüş tarzından bir fikir çıkarmaya çalıştı Cebeli. İnsanlığın gelmiş geçmişinde bir ölüyle aynı mezara gönüllü gömülen bir insanın olup olmadığını düşündü yol boyunca. Kapıyı aralayıp sessizce içeri girdi. Köşedeki yer minderinin üzerinde iki kadının arasında oturan saatı kadın ayağa kalktı hemen. Geldi, gözlerinin içine baktı.
"Beni iyi dinle Cebeli" diye başladı. Gülnaz bu işe razı oldu. Yakup'un selametini düşündü. "Karıların senin kefenini bu akşam diker hazır ederler. Yatağına uzan, gözlerini yum. Güneş batar batmaz ben herkese haber salar, öldüğünü yayarım."
Ayşe'ye ve o anda oğlu Yakup'u düşünen Gülnaz'a baktı Cebeli. Ayşe'nin bu işe razı olmadığını tahmin etti.
"Yüzümü kapayın, kimse görmesin, kimse yıkamasın beni."
"Telaşlanma Cebeli, ben her şeyi hallederim. Kimseye sürdürmem. Rahmetli vasiyet etti, beni karılarım yıkasın, kefenlesin dedi derim."
Karılarının suskun, çaresiz tavırlarını görünce yalnızlık duygusuna kapıldı.
"Karıların yıkadığı ölüyü gömmezler. Ben hallederim, korkma."
"Mezarı geniş kazdır saatı kadın. Hurşit'le aramda en az bir adım uzaklık olsun."
"Korkma, mezarlığınızı ayrı ayrı kazdırırım ben. Aranızda ince bir toprak duvar olur. Duvar olmazsa kokudan duramazsın."
"Bak buna sevindim saatı kadın. Kokuyu hesaba katmamıştım.
Yalnız bu gömülme işi beni yeniler mi, yenilemez mi, Yakup'a faydası olur mu, olmaz mı emin değilim.
Sana bir faydası olmaz dedi Gülnaz, ama Yakup'uma olur. Mezardan çıkan bir insanın oğluna kimse kurşun sıkmaz, korkar. Yakup'uma faydası olmasaydı ben bu işe razı olmazdım. Benim Satı'ya itimadım var, İnşallah hayır getirir bize.
Yönünü Ayşe'ye çevirdi Cebele. Kadının fikrini sormak üzereyken kapı ardına dek açıldı. İçeri rüzgarın sürüklediği birkaç tavuk tüyü girdi. Bir çift güvercin göründü eşikte. Tüm bakışlar güvercinlere yöneldi.
Hayırdır inşallah diye mırıldandı Gülnaz kadın.
Allah sen büyüksün diye ellerini havaya açtı Saati kadın. Gökten iki melek indi. İkisi de güvercin donunda. İkisinin de gözlerinde Allah'ın mübarek ışığı. Yaptığımız işin hayırlı olduğunu söylemeye gelmişler.
Güvercinler yürüyerek kapının önünden uzaklaştılar. Hadi gözün aydın Cebeli. Bahtın açıktı ya, iyice açıldı. Allah güldü Yakup'un yüzüne. Bundan sonra arkası yere gelmez.
Cebeli kerevetine sırt üstü uzanarak Saati kadının tavsiyelerini dinlemeye koyuldu. Mezar karanlığını, nemi, böcekleri, mertekleri, iskeletleri, ölülerini ağlamaya gelenlerin ayak seslerini duyumsayarak ürperdi. Hiçbir insanın mezara canlı canlı girmeden, yer altında diğer ölülerle birlikte yaşamadan hayatı anlayamayacağı kararına vardı. Hurşit'teki ateşin gücünü sormak istedi Saati kadına, vazgeçti.
Her şey Saati'nin tasarladığı gibi oldu. Güneş vaktinden önce battı, insanların ölü evinde toplanıp ağladıkları ve sohbet ettikleri, karanlığın ise yüzleri belirsiz hale getirdiği bir anda Cebeli'nin öldüğü haberi yayıldı. Ölü evindeki kitle dalgalandı, anlaşılmaz garip bir ses seline dönüşerek dul kalan iki kadının evine doğru aktı. Saati kadın içeri giren gözü yaşlı, üzgün, sevinçli, suskun, mırıltılı kalabalığı Cebeli'nin cesedine yaklaştırmadı. Zaten kandili de Cebeli'nin cesedinden oldukça uzak bir yere yerleştirmişti. Hiç kimse Cebeli'nin yüzünü net bir şekilde göremiyordu. Ölünün üzerine kalın bir yorgan atmışlardı. Ayak ucunda Saati kadının bulup getirdiği, çok iyi ağlayan ve ağıt yakan nevvabe kadınlardan bir tanesi, canhıraş feryatlarla dövünüyor, Cebeli'nin faziletlerini sayıyor, insanları toplu halde ağlamaya teşvik ediyordu. Nevvabenin yeteneğini saygıyla karşılayan kalabalık, Hurşit'e içten gelen bir acıyla ağlayıp yorulduğundan dolayı ağlamayı değil, dinlemeyi tercih ediyordu. Cebeli terlemişti. Karmaşık derin düşünceler sonucunda önemli bir sonuca varmış, halkın Azrail'den daha etkili ve korkutucu olduğunu keşfetmişti. Odada ve evin bahçesinde kimler vardı acaba? 3 gün sonra madene dönecek olan kazmacılar, küfeciler, tahkimatçılar vardı. Acılarını çatlamış çıplak ayaklarının üzerinde dimdik tutan gözü yaşlı kadınlar, çocuklar ve sıranın kendilerine geldiğini kara kara düşünen yaşlılar vardı. 31 Osman gelmiş miydi ve ne düşünüyordu acaba? Cebeli'nin bir kulağı kalabalıkta, diğer kulağı ise nevvabe kadın Fatma'nın insana diken gibi batan ağıdında vaveylasındaydı.
Vay vay vay vay vay! Kayanın başında bir güldüm, vurdu bir kara yel büküldüm. Yaprak yaprak ana kurban döküldüm, tufan koptu kökümden de söküldüm. Vay vay vay vay vay! Size kalsın iyiliğim, mertliğim, yiğitliğim. Size kalsın yarenler, size kalsın birliğim, bereketim, dirliğim. Oy oy oy oy oy! Can can can can can! Vay vay vay vay vay! Fakirleştim, böcek olmadım. Zenginleştim, böcüldek olmadım. Işığa gönül verdim, suya yol gösterdim. Kötünün kökünde çiçek olmadım. Turnalar bana ağladı. Sütü kudurmuş buzlacı gebe inek bana ağladı. Beşteciden gizlenen kuzu bana ağladı. Deryaya düşen kuş bana ağladı. Kara sabanın demiri bana ağladı.
Cebeli Fatma'nın her ölü için söylediği basmakalıp sözlerden çok ağlayış tarzına ilgi duymuştu. kadının acılı iç çekişlerinde, uzatmalarında, ağlayış ruhunda tadına doyum olmaz bir içtenlik vardı. Bu içtenliğin sebebi neydi? İnsanların manevi dünyasında silinmez iyi etkiler mi bırakmıştı? Gülnaz da Ayşe yatak odasına mı çekilmişlerdi? Sesleri neden duyulmuyordu? 21. Ayrımın Sonu. Sayfa 259.